Peygamber Efendimizin hayatından tablolarla hem tarihi hadiseyle dinleyicilerimizle birlikte oluyor idik.
Zaten ondan bahsetmek, onun zikrinden bahsetmek aynı ile şifadır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir isimleri, bir lakapları dahi Şifaullah'tır. Şefiullah, Resulullah, Habibullah, bir de Şifaullah'tır. Kendisinden maddi ve manevi şifa talep edenler Allah'ın Şafi Kafi ismini, Afi Muafi isimlerini, Hazreti Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruyla kesbetme, tahsil etme şansına ererler. İnşallah onun zikriyle beraber Allah en önce muhabbetlerimizi ziyade eylesin. Allah Resulüne karşı muhabbetlerimizi ziyade eylesin. Zaten şifa ve şefaat onun beraberinde, ondan hiç ayrılmayan özellikler olarak bizler de tecelli edecektir diye düşünüyoruz.
Amin. Bu programda dinleyicilerimizin de teveccüh etmelerine sebep yine Peygamber Efendimizin hayatının, halinin, muhabbetinin burada meşkedilmeye çalışılıyor olması.
Evet, zaten hemen burada o müjdeyi vererek başlayalım. Rahmetli Gönel Mehmet Hocam da, Gönel Mehmet Efendi Hocam da çok yapardı bunu. Şimdi bu Radyo 15'i şu saatte Hazreti Peygamber'i dinleyelim arzusuyla, iştiyakıyla bu frekansa giren insanlar, kıymetli dinleyicilerimiz, bir kere alacaklarını baştan aldılar. Bizim radyoyu açtıkları için değil, onlar Peygamber Efendimiz'i öğrenmek kastıyla bu frekansı ayarladılar ve oturdular. Belki bir şey daha öğreniriz. O Allah sevgilisinden, Allah'ın Resulünden bir şey daha öğreniriz. Belki muhabbetlerimizin artmasına vesile olur, muhabbetlerimizin artışına vesile olur ümidiyle burayı dinlediler, burayı tercih ettiler. Cenab-ı Hak bir kere bu niyetlerinden dolayı onları Resulullah'a yaklaşmak üzere yola çıkmış, onunla görüşmek üzere yola çıkmış insanların zümresine dahil etmiştir hepsini. Şimdi bu müjdeyle beraber inşallah bizler de bu işin ruhaniyetine sadık kalarak, bu işin ruhaniyetine bağlanarak feyzimizi, inmemizi, muhabbetimizi tahsil etmeye gayret edelim diyoruz ve biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerine gelmeden evvel Hazreti Peygamber Efendimizin zamanında, daha o doğmadan evvel, dünyayı teşreflendirmeden evvel zuhur eden fil vakası hakkında da konuşacak idik. İstiyorsanız fil vakasıyla devam edelim ve ondan sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu esnasındaki hadiseler, çünkü Şifa Hatun'un geldiğini, Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun'un Fahri Kent Efendimizin ebesi olduğunu, doğum hadisesine kısmen temas etmiştik. Fakat dedik ki en son dersimizde geri döneceğiz ve bu bahsi bir daha işleyeceğiz dedik. Fil vakasıyla beraber Peygamber Efendimizin doğumuyla zuhur eden mucizeler hususunda konuşacağımızı beyan etmiştik. O yüzden fil vakasını istiyorsanız.
Eyvallah.
Elimizdeki eserler hem Mevahibi'yle Dünniye İmam-ı Kastelani'nin, hem Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı, meşhur Hoca Efendi Mahir İs Hoca Efendi'ne tertip ettiği ve Ertuğrul Düzdağ Hoca'nın da sadeleştirdiği Peygamber Efendimiz kitabından, hem de Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin İki Cihan Serveri hakkında kaleme aldıkları affedersiniz fevkalade güzel güzide eserlerinden toplu olarak devam ediyoruz. Ara sıra Salih Suruç'un eserine, Asım Köksal Efendi Hoca Efendi Hazretlerine müracaat ediyoruz ve diğer zikredeceğimiz kaynakları da kardeşlerimiz takip ederlerse ellerinin altında hemen ulaşabilecekleri Peygamber Efendimiz'in hayatı saadeti hakkında bir kütüphane bölümü, bir kitapçık dağarcığı oluşacaktır. Biz şimdi önümüzdeki eserlerden, metinden devam edelim. Fil vakasını dinliyoruz.
Eyvallah. Allah Teala'nın emriyle yapılan Kabe daima ilahi muhafaza altındadır. Tarihte fil vakası olarak bilinen hadise bunu ortaya koyan ibretli misallerden biridir. Yemen valisi Ebrehe, Roma imparatorunun da yardımıyla San'a'da yaptırdığı kiliseye arzu ettiği ölçüde rağbet edilmediğini görünce son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kutsiyetini kabul edip ziyaret ede geldikleri Kabe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde günümüzün tankları mesabesinde olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle güya insanların yönlerini kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti. Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki gasp edilen develerini geri istemeye gelen Abdülmuttalib'e şaşarak, "Ben Kabe'yi yıkmaya geldim, sen ise develerini düşünüyorsun," demiş ve Abdülmuttalib'in "Kabe için onun sahibi var, o onu korur," ifadelerine mukabil kibirle, "Bana karşı onu koruyacak yoktur," hezeyanında bulunmuştu.
Evet, şimdi burada bir duralım. İbret alınacak çok şey var. Bir kere Kabe-i Muazzama'nın Allah Teala'nın muhafazası altında olduğu hadisesini, o mucizeyi, o ibreti bir kenara koyalım. Bakın ne kadar enteresan. Kendi kilisesine itibar etmedikleri için başka bir dini inanç üzerine, ona göre başka bir dini inanç diyoruz. Esasında kendisininki başka bir inanç. Yoksa Allah'ın dini de birdir, kendisi de birdir, kitabı da birdir, anlattıkları da birdir. Bütün peygamberlerin anlattığı da aynıdır. Ne yapıyor? Silah zoruyla, baskıyla, ordular kurarak bu dini sevkiyatı, bu fikri tecelliyi ne yapmaya çalışıyor? Vazgeçirmeye çalışıyor. Bir kere burası ilk önce ibret alınacak bölümdür. Allah selamet versin, Ahmet Yüksel Hoca'nın güzel bir şeyi var, "İlimde demokrasi yoktur," diye bir sözü var. İki şey insanların baskısını, arada istişareyi kabul etmez. Bir tanesi ilmi gerçekler. Ne gibi? Demokrasiyle, baskı zoruyla, efendim zor kullanarak ilmi bazı hadiseleri değiştiremezsiniz. Yani ilmen, aklen tespit edilmiş bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Efendim dünya dönüyor. Biz bundan sonra bütün devletler karar aldık, dünyanın dönmediğine kaidiz diye bir karar çıksa, çıksa bile uygulanamayacak bir karardır. Dünya tekrar dönmesine devam edecektir. Bir başka misal vereyim, yine hoca efendilerin verdiği misali. Bir meclis toplansa, efendim oylamanıza sunuyoruz, Hazreti Musa peygamber miydi değil miydi? Herkes elini kaldırsa peygamber değildi. Kabul edenler etmeyenler edilmedi. Karar verilmiştir, Hazreti Musa peygamber değildir diye bir kanun çıkartamazsınız. İnsanların fikrini yenerek, ancak onları ikna ederek bir menzile ulaşabilirsiniz. Fikri öldüremeyeceğinizi anlamanız icap eder. Ömer Hayyam'ın bir beyti var, bir rubaisi var. Onu astılar diyor. Onu astılar fakat yanlış yaptılar. Mümkün olsaydı da onun fikrine assalardı diyor. Tarihte hiçbir inanç zulümle kaldırılmamıştır ve zulümle kaldırılamaz. Tahrif edilerek kaldırılmıştır. Onlardan gibi gözükenler tarafından kaldırılmıştır. O kendi içerisinde, kendi bünyesindeki satılmış din adamlarıyla kaldırılmıştır veya kandırılmıştır. Fakat baskıyla kaldırılamamıştır. Burada da baskıyla bunu yapmaya çalışan bir Ebrehe'nin ordusu var. Önüne katarak her şeyi, korku salarak, namı yürüsün ta Kabe'ye kadar gitsin diye ordusunu sevk ediyor. Hatta Taif şehrine geldiğinde bir miktar askerle bir adamını Mekke'ye gönderiyor. O da Mekke ahalisinin hayvanlarını sürüp çıkarıyor. Yani bir de ayrıca öncü birlik gönderiyor. Mekke ahalisine hani bozgunculuk yapmak için ne kadar civarında hayvan vesaire falan otluyorsa ediyorsa bütün oradaki şeylerin hepsini alıyor. Bu arada Hazreti Abdülmuttalib diyorum bilerek ve isteyerek, çünkü deminki verdiğimiz cevaptan nasıl bir hazret olduğunu anlamış olacağız. 400 devesini götürdü bu gönderilen kişinin, Ebrehe'nin ordusundaki kişinin. Hazreti Abdülmuttalib'in 400 devesinde aldığı vakası var. Bunun üzerine Cenab-ı Abdülmuttalib, Peygamber Efendimiz'in dedesi, hemen Ebrehe'nin ordusuna gidiyor. Haber verin diyor. Kureyş'in reisi Abdülmuttalib geldi. Haber veriyorlar. O da hemen şey yapıyor, karşılıyor onu. Hani ne kadar savaşmaya da gelse bir protokol bir şey vardır ya. Ve soruyor, niçin geldin? Abdülmuttalib'i böyle sorarak, hani tabii niçin geldiği belli de, hani diyecek ki şimdi benden aman isteyecek. Aman Kabe'yi yapmamak, böyle etme, bizi perişan etme. Ne istersen yaparız falan diyecek diye ümit ediyor. Konuşturmak için niçin geldin diye soruyor. Hani baştan pazarlığı sıkı tutmak için. Fakat o pazarlık hesabını yapa dursun, Hazreti Abdülmuttalib ona söylediği şeyle tamamen onun pazarlığını da, akli muvazenesinde, düşüncelerini de bertaraf ediyor. Diyor ki, sen benim diyor 400 tane devemi almışsın. Hemen diyor 400 deveyi iade et. Hemen. Ebrehe, ben senin hakkında çok şeyler duydum. Sen müthiş bir insanmışsın, şöyle reismişsin, şöyle vakarlıymışsın, şöyle heybetliymişsin ama seni ben gözümde büyütmüşüm diyor. Neden? Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum, sen 400 tane 500 tane devenin derdindesin. Bu nasıl riyaset, bu nasıl hakimiyet, bu nasıl önderlik diyor. Onun üzerine tarihe geçecek o büyük sözü Hazreti Peygamber'in nesli pakinden bizler de öğrenmiş oluyoruz. Diyor ki, ben develerimi istiyorum, zira develerin sahibi benim. Ben kendi mesuliyetimden konuşuyorum. Bu bana yaptığın bir tacizdir, dolayısıyla bunu telafi etmen lazım. Kabe'ye gelince, Kabe'nin adı Kabetullah'tır. Orası Allah'ın beytidir. Onun zaten muhafızı Hazreti Allah'tır. Ben onu korumak veya onu muhafaza etmek için senden aman dilemek, şöyle dursun aklımdan bile geçirmem diyor. Oraya gittiğin zaman Allah senin başına geleceği verecektir. Hep böyle olmuştur. Muhakkak surette Kabe'ye bu şekilde taarruz eden kişiler muhakkak Allah tarafından cezaya çarptırılmıştır. Korursa o koruyacaktır. Eğer yıkılacaksa da senin zulmünle, bunun da bir sebebi vardır. Ben bu işi Allah'a havale ettim diyor. İşte o yüzden Hazreti Abdülmuttalib'in cevabı ile Ebrehe zaten sersem olan halini iyice sersemliğe vurup diyor ki, beni kimse durduramayacak. Neticede işte ben buraya kadar geldim ve onun üzerine doğru yürümeye devam edeceğim. Hazreti insandan affedersiniz, duyduğu bu söz yetmemiş olabilir. Fakat Allah Teala merhametinden dolayı gerek insanla, gerek meleklerle, hatta gerekse hayvanatla, tabii hadiselerle insanları ikaz etmektedir. Allah Teala helak etmeyi sevmez. Merhametlidir. Her ne kadar helaki, kahrolmayı, perişan olmayı hak eden kullar olsa da Cenab-ı Hak Raufur Rahim ve Erhamur Rahim'in olması hasebiyle hep mühlet vermiştir. Peki yürümeye karar veriyor, sonra ne oluyor?
Hakikaten 2 ay sonra peygamberlerin sonuncusu dünyaya gelecek, sonra Kabe'yi kıble yapacak ve Ebrehe ordusunun hali bütün aleme büyük bir ibret olacaktır. Şöyle ki, Ebrehe'nin büyük bir fili vardı. Onu daima askerinin önünde yürütür, onunla nereye giderse muzaffer olup kazanacağına inanırdı. Tecrübesi o yoldaydı. Bu sefer de Ebrehe o fili ordusunun önüne kattı ve Mekke üzerine yürüdü.
Yani bu maskot falan gibi bir fil değil. Fil zaten büyüktür. Bu fil anormal büyük bir hayvan. Ve gördüğü zaman insana korku salan bir hayvan. Bunu hep ordusunun başına koyarmış. En kuvvetlisi, efendim en böyle beceriklisi diye. Evet.
Mekke'ye yaklaşıp içeri girmeye hazırlanırken fil yere çöktü. Kaldırıp yürütmeye çalıştılar, yürümedi. Başını başka tarafa çevirdikçe hemen o tarafa koşup gider, fakat Mekke tarafına çevrildikçe gitmeyip yere yatardı.
Allah Allah, evet. Devam edin.
Ebrehe'nin ordusu bu çekişmedeyken Allah tarafından birçok ebabil kuşları geldi.
O zaman duralım. Demek ki insandan ibret almasa da Allah merhameten başka işaretler gönderiyor. Şu başına diktiğin hayvan kadar aklın yok mu? Bak ne tarafa çekersen götürüyor ve gidiyor. Fakat Kabe istikametine bu hayvan gitmiyor. Bundan da ibret almadılar. Allah Teala'nın merhametinden ve rahmetinden insanlar edeple, hilmiyetle, ahlakla güzellikleri kesbederler. Bir insanda edep ve ahlak kalktığı zaman ona ayetleri de okusanız, ona işaretler de gösterseniz, keramet de görse, mucize de gösterseniz, gözükse gözüne, o edebi ve ahlakı almayışından dolayı, adeta kalp gözü de kapalı oluşundan dolayı bu gösterilen eserlerin ona hiçbir tesiri olmaz. Bu acayip bir hadise. Her defasında bütün orduluyu, fil ordusunu sevk eden bir filin hiç itaatsizliği gözükmemiş. İlk defa belki de bir itaatsizlik yapıyor. Fakat buna rağmen bu itaatsizlikteki hikmeti anlamayan, hayvandan daha aşağı olan o Ebrehe, bu en son işareti de kale almadığı için Cenab-ı Hak bu sefer onu insanlarla değil, yine hayvanların oluşturduğu bir orduyla ve dikkat edin ebabil kuşları. Kuş fil ilişkisine baktığınızda kuşa nispetle fil ne kadar zayıftır. Ve attıkları şey de işte kuşların ayaklarını sığabilecek kadar işte mermi boyundadır belki falan ama neticede küçük bir şeydir. Allah Teala'nın adetidir. En kuvvetli övünerek kudret sahibi olarak Allah'a isyan edenleri Allah en küçük gördükleri şeylerle tepelerler, tepeletir. Ve burada da olan hadise, yine Hazreti Allah ebabil kuşlarından kurulu bir orduya silah olarak da taşları verdirerek bütün fillerin taşlanması hadisesini Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi yaşatıyor ve Ebrehe'nin ordusu helak olup gidiyor. Galiba bir ara mı vereceğiz?
Eyvallah.
Bu aradan evvel şunu söyleyelim. Ebabil kuşlarıyla alakalı bu taşlama hadisesini kısaca zikredeceğiz. Fakat daha evvel de programın formatı gereği konuşmuştuk. Hem Siyer-i Nebi'yi işleyeceğiz. Hem de güncel bazı hadiseleri işaret edeceğiz diye. Şimdi burada fil vakasıyla alakalı fil senesi tabirini İnşallah işleyeceğiz ikinci bölümde. Bir de yeni bazı saçmalayanlar, değişik değişik sözler söyleyenler oldu. O taş değilmiş de onları ebabil kuşları atlamış da o anda bir laf püskürmüş. Laf püskürdüğü zaman oradaki şeyler işte kurşun gibi fırlamış. Şarapnel falan gibi. İşte kızgın oluşu da akla daha uygunmuş. Kuş taşıyamazmış onları falan filan gibi acayip laflar söylendi. Hem oraya temas edelim hem de fil vakasına fil senesi denilmesi itibariyle önümüzdeki günlerin de hicri senenin başlangıcı olması hasebiyle çok önemli malumatı vereceğiz. Evet, şimdi çok mühim hadiseyi ikinci plana bırakalım. En önce şunu arz edeyim. Bir kere yeni yeni yorumlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi fil hadisesinde, fil vakasında o taşları kuşların atamayacağı. Ünlem, parantez içerisinde ünlem var. Kuşların atamayacağı, olsa olsa orada bir lav püskürme falan gibi bir durumun olacağı, oradan sıçrayan taşların da tam isabetli bir şekilde fillerin tepesine vesairesine falan sicin olarak geldiği ve bunun akla daha uygun olduğu bu kızarmış, fırınlanmış taş gibi anlatılan sicin için lavlardan püsküren veya bir yanardağın faaliyete geçerek efendim oradan fışkıran taşların buna daha uygun olduğunu söyleyen bazı insanlar çıkmaya başladı. Ki acayip bir şey daha var. Yani burası belki olabilir. Fakat bir acayip hadise daha var. Bu insanlar, bunu söyleyen insanlar Bir de Kur'an-ı Kerim'e kendi yorumlarının veya başkalarının yorumlarının katılmamasını isteyen insanlar. Şöyle bir uzaktan bakılınca hemen ilk algıladığımız hadise şu. Yani biz bu hususta yorum yaparız ama siz yapamazsınız. Bundan evvelki yorumlar geçerli değildir ama biz yorum yapabiliriz. Temelinde ne yatıyor bunun? Şu yatıyor. Çünkü biz Allah ve Resulullah'a, biraz ağır olacak ama bu bir yerinde tespittir. Bu tespiti şimdi yapacağız. İleride bize gerçekten bu tespiti yaptığımız için teşekkür edecekler. Ya Allah razı olsun, meğerse bu söylenmiş diyecekler. Bunlar, bu nevi insanlar, kendilerini bu sahada özgür hissetmelerini şu şekilde izah ediyorlar. Bunu dile getirecekler yakında. Siz yapamazsınız bu tefsirleri. Sizin okuduğunuz tefsirlerdeki, hadisi şeriflerdeki yorumlar uygun değildir. Ama biz yaparız. Niçin? Çünkü biz sizin gibi sevgiyle hadiseye bakmıyoruz. Biz çok akıllı adamlarız. Bizim için Allah bellidir, Resulullah da bellidir. Bizim gibi insandır. İşte bir tek kitap gelmiştir. Hususi böyle bir aşktır, bilinmedir falan gibi şeylerle biz gözümüzde büyütmüyoruz. Biz donuk, sevgisiz, gayet akli, vicdanın sesini dinlemeden ilim adamı tavrıyla peygamber ne demiş? Getirsin bakalım. Allah ne demiş? Bana mı demiş? Getir bir bakayım. Havasıyla baktığımız için tefsiri biz yaparız. Biz akıllı adamlarız diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki Allah size aşkından nasipdar eylesin. O aşkından versin de bu böyle donuk olmaktan, işin zahirinde kalmaktan Allah sizleri de bizleri de muhafaza etsin diyoruz. Ve akabinden ekliyoruz. Bu büyük bir dalalettir. Delalet ederken etmeye çalışıyorum zannıyla, delil olmaya çalışıyorum zannıyla Allah bizi dalil olmaktan, dalalet üzere olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde tayran ebabil kelimesiyle bunu açıklıyor. Tayran ebabil kelimesini farklı bir şekilde anlayan bir tane zat çıkmamış. Siz bunu anlamaya devam ederseniz, daha akli muvazene falan derseniz, yarın bir gün bunu uzaydan inen, diğer gezegenlerden inen uçan araçlar falan, füzeler gibi de teviller, tefsirler olabilir. Lavların patlaması vesairesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Sırf akla uygun olsun. Pişirilmiş, taşlanmış, efendim ne bileyim haşlanmış taş tarifine uygun olarak hemen berisinde en yakın yanardağı var. Biz bunu ona iliştirelim de insanlar Kur'an-ı Kerim okudukları zaman akıllarına ters bir şey bulamasınlar gibi bir gayret içerisinde olduklarından fevkalade büyük hataya düşüyorlar. Beş vakit namaz kılmak akla terstir. Kendi kazandığın paranın 1/40'ının karını çıkartıp bir başka birisine vermek akla terstir. Her şey sana hitap ederken sabahtan akşama kadar niye aç kalacaksın? Oruç da akla terstir. Dinin kaynağı vahiydir. Din yaşandıktan sonra anlaşılır. Öğrenildikten sonra yaşanılmaz. Yaşandıktan sonra öğrenilir. Bir kere Allah'ın ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına kişi teslim olmadan ne ayetler hakkında, ne hadisi şerifler hakkında, ne emirler, ne yasaklar, ne ibadetler hakkında ahkam kesemez, kesmeye gayret etmemelidir. Ancak kendisiyle Allah arasındaki bağı keser. Rabıta şarttır. Manevi rabıta şarttır. O ahlak ile ahlaklanmak ve muhabbet şartı vardır. Bu muhabbete eremeyen insanlar kendilerince orijinal bir İslam motifi, kendilerince yozlaşmamış Kur'an ve peygamber sünnet modeli aramak gayesiyle bu yola çıktıklarında şunu hiç unutmasınlar. Bu nevi aşksız ve muhabbetsiz bu işi halletmek üzere çok kişiler sahneye çıkmıştır. Ama bu Müseylemetül Kezzab'dan bu yana daima makus olmuştur. Daima aksiyle vücut bulmuştur, vuku bulmuştur. Böyle bir işe yeltenmeye çalışmasınlar. Geçen günlerde bir hoca efendinin fevkalade güzel tespitiyle İslam'da reforma ihtiyaç yoktur, Müslümanların kendisini toplamasına ihtiyaç vardır sözünü hatırlatmakla iktifa ediyorum. Güzel bir sözdür. Şimdi dingin bir musiki eşliğinde çok güzel kalplerimizi muhabbet bağında tazelemek istiyoruz ama şunu unutmamak lazım. Bazen güzel kokuların içerisine çirkin bir koku da katarlar ki koku uzun müddet devam etsin diye. Biz de bazen muhabbete yakışmayacak şeyleri burada zikrediyor olabiliriz. Fakat şunu unutmasınlar, bu bir muhabbet bağıdır. Gülü olduğu gibi dikeni de olacaktır. Şimdi dikensiz güller yapmışlar. Geçen baktım kokmuyor. Yani elinize diken batmıyor ama kokusu da yok.
Eyvallah.
Şimdi bazı şeylerin tespiti de lazım. Bu gülün kokusunu anlamak için böyle dikenleri de görmek lazım çünkü. Her ne kadar romantik, dingin, duygusal bir ortamda Siyer-i Nebi işlemek istiyorsak da hayatın bazı realist, rasyonist tavırlarına karşı, gerçekçi tavırlarına karşı da bağışıklık sistemimizin ayakta olması lazım. Değil mi
eyvallah,
efendim?
Eyvallah.
Evet. Biz çünkü ayakları yere basan, fakat yere bastığı yerden de her zaman sevdiğine yükselmek üzere olan çift kanatlı muhabbetle, Allah ve Resul muhabbetiyle yaşamaya gayret eden müminler olmaya çalışıyoruz. O yüzden, o sebepten dolayı bazı kanaatlerimizi burada zikredeceğiz. Dedikten sonra, şimdi çok önemli. Bakın, fil vakası olan seneye fil senesi deniyor. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah hicri seneyi kutlayacağız. Hicri seneye gireceğiz. Hicri sene derken şöyle bir yanlışlık oluyor. Hemen bunu beyan edelim. Ondan sonra iki canserver efendimizin doğumuyla alakalı hadiseye geçelim. Ki bu mevzu zaten bütünleştirmiş olacak. Çünkü hicri senede kutladığımız hicret takvimiyle alakalı hadise ile hicretin, hicret hadisesinin vukuunun farklı şeyler olduğunu beyan etmek zorundayız. Bakın, hicri sene denildiğinde hutbelerde vesairede bunu duyacaksınız. Herkes hicri senenin başlamasıyla beraber Peygamber Efendimizin hicretinden bahsedecekler. Efendim, hicret şöyle olmuştur, hicret böyle vuku bulmuştur, oradan Mekke'den çıkılmıştır, Medine'ye şöyle gidilmiştir. İşte hicret çok önemlidir, dolayısıyla biz hicri seneyi kutlarız. Hicri sene de hicri sene gibi bir vurgu yapılacak. Bu fevkalade büyük bir yanlış anlamaya sebebiyet veriyor. O da şu, zannediliyor ki bu hicri senenin başında hicri sene olarak kutladığımız Muharrem 1 diye giren, İşte 1427 olacak olan önümüzdeki günlerde, bu yıl başında Muharrem ayında Peygamber Efendimiz hicret etti zannediliyor. Bu abes bir şey. Neden? Komik bir durum. Yani bu camianın içerisinde olmayıp da dışarıdan bakan bir insana Müslümanların böyle komik bir halde bulunmasını hiç yakıştıramıyoruz. Kendimize gülünmesini hiç hazmedemiyoruz. Muharrem ayında vuku bulmamıştır hicret. Peki niye hicri sene diyoruz? İşte fil vakasıyla alakası burada. Fil vakasını bu hadiseyi izah etmek için zikrediyorum. Fil vakasının olduğu seneye fil senesi deniyor. Niye? Eskiden bir sene içerisinde önemli olan hangi hadise varsa o önemli hadiseye o sene nispet edilirmiş. Yani o sene o vuku bulan en büyük hadiseye göre isimlendirilirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrif ettikleri senede fil hadisesi zuhur etmiş. Fil hadisesi zuhur ettiği için o senede dışarıdan bakıldığında daha büyük bir hadise gözükmediğinden o seneye fil senesi denilmiş. Aynı şekilde hicret hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicret ettiği o sene hicretin çok önemli bir hadise oluşundan dolayı bir kabul edilmiş ve o sene hicret senesi, hicret edilen sene manasına tercih edildiğinden ve bir olarak kabul edildiğinden oraya da takvime de hicri takvim denilmiş. Yoksa kamer takvimi, ay takvimi hesabıdır. Fakat Peygamber Efendimiz bir Muharrem'de hicret etmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, lütfen dikkatli dinlesin kıymetli dinleyicilerimiz, 12 Rebiül Evvel günü dünyayı şereflendirmişler. 12 Rebiül Evvel günü ahireti şereflendirmişler. 12 Rebiül Evvel günü Medine-i Münevvere'de şu anda hayat-ı maneviyesiyle hay oldukları mekana inmişlerdir. Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veladeti, irtihali ve tam şu anda bulundukları yere hicretle intikalleri 12 Rebiül Evvel'de olmuştur. Bu gözden kaçmasın. Dolayısıyla bir Muharrem'de Peygamber Efendimizin hicretini yad etmek, hicret hadisesini anlatmak için çok da uygun bir zaman değildir. Niye? Çünkü herkes bir Muharrem'i Peygamber Efendimizin hicreti olarak kabul ettirme ve öyle algılama yanlışına düşmektedir. Hiç olmazsa o sene hicretin olmasıyla beraber hicri senenin kabul edildiği, hicri senenin, hicret senesinin bir kabul edildiği gerçeğine temas edilsin. Fakat bu meyanda iki cihan serveri Efendimizin hicretinin 12 Rebiül Evvel'de vuku bulduğunu, 27 sefer gecesi seyahate başladıklarını, 3 gün Sevr mağarasında kaldıklarını, sonra 9 gün süren bir yolculuktan sonra Medine'ye intikal ettiklerini, Medine'ye intikal ettikten sonra Kuba mevkiinde olduktan sonra şu anda devesinin, mübarek develerinin çöktüğü, iki kere çöktüğü yer var. Birisi Hazreti Halid Ebu Eyyub el Ensari Efendimizin deve tanesinin önü, bir diğeri de burada mescit inşa etmek üzere tekrar deveyi salın diye işaret buyurdukları o hadiselerin vuku bulduğu gün yine 12 Rebiül Evvel'dir. Herhalde bu tesadüfi değildir. Bu sebepten dolayı Allah Resulü aşıkları en önemli geceyi, Kadir gecesinden bile faziletli geceyi, Mevlid gecesi yani 12 Rebiül Evvel gecesi olarak görmektedirler. Bunu burada zikretmek istedik. Hicri senenin kabulü hususunda aradan evvel affedersiniz, şöyle bir izahatta daha bulunayım. Hazreti Ömer Efendimiz devrinde hicretin, yanlış hatırlamıyorsam, 16 veya 17. senesi, yani hicret oluşundan bu yana 17 sene geçmiş. Hazreti Ömer Efendimizin hilafet devrinde 1000 küsur memleket fethedilmiş. İrili ufaklı. Artık vergiler, geliş gidişler, ticaret vesaire, öşür gibi hadiseler birbirine karışır bir hale gelmiş. Bir takvim belirlenmesi istenmiş. Resmi bir takvimin olması icap ettiğinden, dini değil, dikkat buyurun, dini değil, ay, günün, güneşin dini olmaz. Hazreti insanın dini olur. Bir takvim belirlenmesi üzerine heyet kuruldu. Hatta bu heyetteki konuşmaları vesaireleri takip edebilirsiniz. Tahirül Mevlevi'nin ibadet tarihinden bakabilirsiniz. Diğer eserlerden de okuyabilirsiniz. Ahmet Cevdet Paşa'dan, Azraki'nin Kabe tarihinden dahi okuyabilirsiniz. Orada da kısmi bir malumat var. Ayrıca İslam Ansiklopedisi'nde de yine bu hususta bazı beyanlar var. Hicri takvimle alakalı. Ben kısaca geçiyorum. Heyet toplanıldığında peki o zaman biz hicret takvim, biz bir takvim belirleyelim ve bu takvimi belirlediğimizde bunu bir olarak kabul edelim. Hangi hadiseyi veya hangi seneyi ölçü alalım deyince birisi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğu seneyi alalım. İsmini vermeyeceğim. Resulullah Efendimiz 40 yaşındayken peygamberliğini ilan etti ya. Peygamberliğini ilan ettiği seneyi biz bir olarak kabul edelim deyince Hazreti Ali Efendimiz itiraz ediyor. Hayır. Siz bu hususta çok isabetli bir başlangıç tarihi tespit edemiyorsunuz. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber olmadı. Onun peygamber oluşuna tarih düşürmek isterseniz baş edemezsiniz diyor Hazreti Ali. Siz daha bilindik bir şey yapın. Hazreti Peygamber ondan evvel de peygamberdi diyor. Biz söylemiyoruz bunu. Hazreti Ali söylüyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleri hadisesinin olduğu seneyi bir olarak kabul ediyorlar. Hicret senesini bir olarak kabul ettiğinden bu takvim kameri, yani ay takvimi, hicri sene olarak kabul ediliyor. Tabii ki bu senenin şu hataya da düşmeyelim. Bakın yılbaşında herkes kutlanıyor, bilmem ne yapıyor, kutlanıyor, kutluyorlar, ediyorlar. Aman biz de bunu alternatif olarak kendi senemizi falan organize edelim gibi bir yarışa girmenin alemi yok. Sene başıdır. Aynı o yılbaşı da olsa, herhangi bir yılbaşı şekli de olsa, kişinin kendi senelerini, kendi yaptığı işleri mütalaa ederek, hesabını kitabını yaparak, Allah'a hesap vereceğini düşünerek hareket etmesi en önemli şeydir. Tabii ki bu yeni sene başladığı zaman, ya Rabbi, aynı Peygamber Efendimizin dua ettiği gibi, bu yeni seneyi bize hayırlı kıl, mübarek eyle, eski yaptıklarımı sen affeyle, bu yeni senede senin rızana uygun, sana yaklaşmaya uygun ahlak, ibadet ve güzellikleri, sevapları sen bana nasip eyle diye dua etmen, hayırlı rızıklarla beni merzuk kıl diye dua etmen herhalde güzel olur. Muharrem ayının başlangıcıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayına hususi bir ihtimam gösterir. Hatta bazı hadislerde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin Muharrem ayında çokça oruç tuttukları, fazlaca oruç tuttukları rivayeti de vardır. Muhakkak surette buradan da anlaşılıyor ki iki cihan serveri Efendimiz bu senenin yeni başlangıç ayı olan bu Muharrem ayının hakkımızda hayır olmasını bizler için ve kendisi için hep istemişler ve hayatlarıyla da buna örnek olmuşlardır. Demek istiyoruz ki, hemen toparlarsak şu birkaç dakika içerisinde, fil vakasındaki hadisede illa akla uygunluk olacak diye mağmaları, lavları, yanardağları, yani ancak Ebrehan ordusundan böyle bir kuvvet şey yapar. Yani Allah da tamam da biraz daha böyle dengeli bir şey olsun gibi bir akli izaha girmek sevdasından bazı insanlar vazgeçsin. Sonra ikinci mesele olarak da fil senesi denilen hadise fil vakasının olduğu sene olduğu için fil senesi denilmiştir. Oradan hareketle hicri seneyi ifade etmek istedik. Tarihlerin yıl sene hesabının Allah katında fazla bir ehemmiyet taşımadığı ama Allah Teala'nın koyduğu bu ay gün sisteminin bizler için ehemmiyetli olduğunu Cenab-ı Hak birçok yerde değil de 9-10 yerde zikretmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Fakat aradan evvel şu ayeti de hatırlatayım. Cenab-ı Hak Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu Sure-i Kehf'te ay ve gün hesabından doğabilecek farklara işaretle esasında ay ve günün hesabı değil olan hadiseye ve size anlatılmak istenen hadiseye bakın der gibi adeta Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim ve lebisu fi kehfihim 300 sinine ve zdadu 9. Bazıları 300, bazıları bir de onun üzerine 9 ekleyenler meselesi var ayeti kerimede. Arkadaşlar dinleyenler baksınlar çünkü vakit daralıyor. 300 sene miladi takvim, 309 sene hicri takvime tekabül eder. Hep hicri sene 10 gün eksiktir çünkü. 9-10 gün eksik fire verir. Belki de miladi takvim fazla çıkıyor. Fakat diyor ki bazıları 300 sene der, bazıları da 9. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِيَتِنْ سِن۪ينَ سَلَاسَ مِيَتِنْ سِن۪ينَ 300 sene demek. وَزْدَادُ تِسْعَ veya buna 9 ekleyin. Bir başka tefsirde bazıları 9 ilave etti. Ne demek 9 ilave etti? 300 sene olarak miladi sene hesap ederseniz bu 309 sene hicri seneye tekabül eder. Demek ki bu sene farkları olabiliyor. Mühim olan nasıl yaşadığımız. Ay ve günün hicri miladi oluşu değil. İsterse kozmik zaman, bilmem ne zaman farklı bir takvim daha icat edilsin. Biz bu günlerin ve gecelerin ve aldığımız nefeslerin hesabını vereceğiz. Dolayısıyla müminler olarak, Allah'a inanmış insanlar olarak biz amellerimizi ıslaha, ahlakımızı ihmale gayret edelim. Bu ay ve günleri hesaplarken de dinen ehemmiyet olan ay ve günleri bilelim. Fakat bazı şeylerde de yanlış kanaatlere sahip olmamak için lütfen birazcık bilgi sahibi olmaya gayret edelim.
mevzunun devamında az evvel araya girdiğimiz kısmıyla da dinleyicilerimize bahsettiğimiz güncel hadiselere de muhabbet bağında değineceğiz sözü yerine gelmiş oldu Fatih abi.
Evet.
İnşallah bu miladi hicri mevzuunda
yani
da...
Yani muhabbet bağına girdik diye cemiyetten koptuk zannetmesinler. Hep aynı bağda dolaşıyoruz.
Eyvallah.
Cemiyetin şu anda işte ihtiyacı olan efendim taze kan, cemiyetin şu anda ihtiyacı olduğu muhabbet, işte bu muhabbet. Bu muhabbetten bakıyoruz biz. Böylece kendimiz cemiyete hem kendimize faydalı bir hale gelebileceğimizi düşünüyoruz. Resulullah Efendimizin muhabbetiyle sarih, güzel malumata sahip olabileceğimizi düşünüyoruz. Hemen istiyorsanız
eyvallah.
İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemi müjdeleyen bazı ayeti kerimeleri zikrederek tekrar o havaya, mevlid havasına iki cihan serveri gelecektir, teşrif edecektir. Allah Teala'nın bunu beyan eden ayetlerine şöyle bir kalp nazarıyla bakalım.
İnşallah. Peygamber Efendimiz doğmadan önce birçok ilahi tecelli zuhur etmişti. Bütün kainat adeta ona hasret çekmekteydi. Çünkü o yaratılışın sebebiydi. Evvela Allah Teala daha önceki peygamberlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip yardımcı olmaları hususunda ahd ve misak almıştır. Bu onun zuhurunun en büyük müjdelerinden biridir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: hani bir vakit Allah Teala peygamberlerden ahit almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim.
Daha ruhlar alemindeyken Hazreti Peygamber için ruh halindeki bütün ervah-ı enbiyadan, peygamberlerin ruhundan Hazreti Allah söz aldı. Aynı elestü bi rabbikum diye Cenab-ı Hak kendi Rabbini tasdik ettirdiği gibi sebebi hilkati alem, fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhur ettiğinde ona yardımcı olmaları için ta ruhlar alemindeyken söz aldı. Misak aldı. İşte o misaka, ruhlar alemindeki bu söze işaret ediyor bu ayet-i kerime. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak?
Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek. Ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz.
Hani diyorlar ya peygamber sonradan da oluyor. Evvelden başka peygamberler için de söylüyorlar, iki cihan server efendim için de. Aman efendim evvelden çok şeyde bir adam değilmiş, bir kitap gelince olmuş falan, çok özür dilerim. Muhabbet bağına bu konuşma şekli uymuyor belki ama ne yapacağız? Bunları zikredeceğiz. Yanlışlığı telafi etmek için. Peygamberlerin sonradan olduğunu söyleyenler var ya, bak ne diyor iki cihan serveri Efendimiz hakkındaki ayeti kerimede? Enbiyadan biz söz aldık ve onlardan söz alırken de andolsun ki biz size hikmet ve kitap verdik diyor Hazreti Allah. Daha ruhlar alemindeyken. Onlar da sonradan peygamber olmamış yani. Biz zaten biliyoruz da başkaları duysun inşallah da ikaz olsunlar. Bırak sonradan peygamber olmalarını, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceği tebşiratını verirken size ben hikmet, kitap, bana yakınlığa vesile olacak, yakınlığımı gösterebilecek en önemli alametleri verdim. İşte siz de buna göre
İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi demişti.
Evet.
İkrar ettik demişlerdi de şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Ali İmran 81.
Evet.
Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Kabe'nin inşasını tamamladıktan sonra ellerini kaldırıp Peygamber aleyhissalatu vesselam için şöyle dua etmişlerdi: ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onların nefislerini tezkiye edecek, kötülüklerden arındırıp kemale erdirecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129.
Şimdi burada çok önemli bir noktaya daha temas etmek istiyoruz. Peygamberler dua yaparlarken Allah Teala'nın izniyle dua yaparlar. Allah Teala'nın müsaadesi olan şeylerde dua yaparlar. Yani hiçbir peygamber Allah Teala'nın vuku bulmayacak, ezeli ilahiyesinde, takdir-i sübhaniyesinde olmayacak bir iş için, olabilirliğini henüz bilmedikleri bir mevzu için ellerini kaldırıp dua etmiş zatlar değildir. Onlar dualarında dahi rızaya muvafık dua etmişlerdir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam dualarında böyle bir nebinin gelebileceği müjdesi kendine verildiği için bu duayı yapmaktadırlar. Ya Rabbi, senin rızana muvafık olarak sen bana İshak'ı verdin ve İsmail'i verdin. İshak'ı çünkü rüyasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam İshak'tan beni İsrail peygamberlerinin gelebileceğini, geleceği müjdesini alınca İsmail'den peki diye meyus olmuş. Hazreti İsmail'den de ahir zaman peygamberinin geleceği müjdesini almış İsmail Aleyhisselam doğduktan sonra. İşte o duaya iştirak etmeleri bu Cenab-ı Hakk'ın rızasına iştirak etmeleri halidir. Yani peygamberler dua etti de Hazreti Fahri Alem geldi değil. Hazreti Fahri Alem gelecekti de onlar dua etti. Çünkü peygamberler aleyhissalatü vesselam hazretleri Allah'ın rızası olmadan dua eden zatlar değildir. Kabul olunmayacak duadan sana sığınırım diyor Peygamber Efendimiz. Bir tane daha misal vereyim daha iyi anlaşılacak. Eyvallah. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın kıble olması için 11 küsur sene dua etmişlerdir. Oranın Kabe olmasını Cenab-ı Hak da murad ettiğini bilir, rızasının da o yönde olduğunu bilir. Fakat bu Kabe-i Muazzama'nın kıble olması hususunu kimseye açmadan kendisi devamlı dua etmektedirler. Ve hatta bu dualarının neticesinde Cenab-ı Hakk'ın o duayı da kendisine böyle bir işin zuhuru mümkün olduğu için ilham ettiğini bilen Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem dualarından sonra da şöyle semaya bakar, nazar ederler. Acaba bugün o ayet inecek mi? Cibril o ayeti getirecek mi diye beklerlermiş. Zaten ayeti kerimenin de kıble ayeti kerimesinde de biz seni mübarek veçh-i saadetini semaya, gökyüzüne çevirirken görürüz, görmekteyiz. Fevelli veçheke şatral mescidil haram. Şimdi veçh-i paki saadetini mescidi harama çevir ey Habibim diye ayet o zaman inmiştir. Şunu demek istiyorum, peygamberler kendiliklerinden dua eden insanlar değildir. Duaları dahi Allah'ın izniyle, izni hakla olan insanlardır. Dolayısıyla Ya Rabbi diye başlayan, bizim bu ümmete, bu nesle, onlara kitabı anlatabilecek, senin dinini anlatabilecek, hak yol üzere bir peygamber gönder, onları hidayete sevk edici bir peygamber gönder duaları, yani artık Ya Rabbi bu zuhur etsin. Biz de senin bu rızana uygun olarak dualarımızla iştirak ediyoruz mealindedir. Bunu beyan etmek istedim. Evet, nasıl diyor ayet-i kerimede?
Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek ve onları tezkiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129.
Bu da gösteriyor ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem sonradan peygamber olmamıştır. Ya hoca efendi anladık, bunu daha niye tekrar tekrar söylüyorsun demeyin. İnanın öyle hadiselerle karşılaşıyoruz ki bu tekrarların dahi az olduğunun farkındayız. Bu çok önemlidir. Bunu anlamak, idrak etmek çok önemlidir. Peygamber muhabbetinin kalplerimizde uyanması için bu malumatın alınması, yerleşmesi, kalplerimizde ağırlanması çok önemlidir. O yüzden hep zikredeceğiz. Sofranın tuzu suyu gibidir bunlar. Daima bunu konuşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakın ruhlar aleminden evvel peygamber olmayı, ruhlar alemindeyken kendisine tabi olmak üzere ahit alınan bir peygamberdir. Elhamdülillah biz de o peygamber ümmetiyiz.
Hamdolsun.
Evet.
Hazreti, devam edelim. Hazreti İsa aleyhisselam da peygamberliğini İsrail oğullarına bildirirken varlık nurunu müjdeliyordu. Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, doğrusu ben, benden önce gelmiş olan, Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Es-Saf 6. Annesi Hazreti Amine, varlık nuruna hamile olduğunun ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine, ey Amine, sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Dünyayı şereflendirdiği zaman, her hasetçinin şerrinden onu tek olan Allah'a havale ederim diye dua et ve ona Muhammed ismini ver diye seslenildiğini işitti. Bunun içindir ki,
işte şimdi buraya kadar anlattıklarımızı, burada buraya kadar beyan edilenleri iki cihan serveri efendimiz saadetle şöyle ifade etmişler.
Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım.
Bir daha şöyle ruhumuz dinlensin. Bir daha şöyle Peygamber Efendimizin ağzından bir kere daha okur musunuz?
Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım.
Bu kadar övünmüş bir zatın kokusunu alabiliyor musunuz? İfadedeki sıcaklığın kokusunu fark edebiliyor musunuz? Şu tevazu kokusunu, şu güzelliği, şu cemilliği, nezaketi. Söylerken Allah'ın müjdeleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin müjdelerini ve annesi anneciğinin rüyasını ne kadar güzel ifade ediyor. Ben ceddim İbrahim'in işaret ettiği zat, Hazreti kardeşim Hazreti İsa'nın müjdelediği zat, onun duası, onun müjdesi, onun da rüyasıyım. Böyle büyük bir zatın, böyle peygamberlerin elpençe durduğu, hizmet için kendilerinden misak ve söz alındığı, yemin alındığı, daha nurunun Hazreti Amine intikaliyle ismini Muhammed koy diye Allah Teala'nın bizzat himayesinde olan Habibullah Efendimizin şu nazik, latif, tevazu sahibi olarak o mütevazı güzel ifadesine bakın. Bir kere daha okumanızı rica ediyorum. Belki şu an radyolarını açan kardeşlerimiz duymuş olur veya şu anda henüz yatmamış olan bazı küçük kardeşlerimiz bunu ezberlerine alırlar. Bir hadis bir hadistir.
Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizleri onların o nurlu zatın ceddi pakine bizleri inşallah ilhak eylesin. Onların o güzel pak neslinden bizlere inşallah feyiz, muhabbet ve merhamet ve şefaat nasip eylesin. Cümle peygamberani izam hazıratını bizden hoşnudu razı eylesin ve ya Rabbi gecenin şu saatinde iki cihan serveri efendimizin valide-i muhteremesi Hazreti Amine annemize de ruhen niyaz ediyoruz. Bu niyazlarımız vesilesiyle annelik nazını, annelik muhabbetini Resulullah Efendimizin nuruyla bizlerin kalplerine inmesine duaları, niyazları, onun da himayesi inşallah vesile olsun. Amin. O anne duasıyla, o anne bereketiyle annesini kırmayacak o peygamberin inşallah nazarı iltifatına cümlemiz mazhar olalım. Evet. Birkaç dakikamız var galiba, devam edelim.
Eyvallah. Ulvi teşrif ve bu esnada vuku bulan harikulade haller, tamam, bahsine geçelim mi?
Bismillah fayda diyelim, başlayalım. Eyvallah. Evet. Dem bu demdir.
Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rebiul Evvel pazartesi sabahında tan yeri ağrırken zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdi.
Tabii büyüklerimiz güzel hadiseleri anlatırken en güzel cümleleri, kelimeleri seçmek üzere gayret ediyorlar. Hadise alelade bir hadise değil. fevkalade bir hadise de değil, hatta harikulade bir hadise. Böyle olduğu için kelimeleri de çok güzel seçmeye gayret ediyorlar. Alelade, herkesin yapabileceği hadiseler. Fevkalade, herkesin yapamayacağı fakat insanların çalışarak en mükemmel şekilde ortaya koydukları hadiseler. Fakat mucize ve keramet gibi hadiseler çalışmakla olamayacak. Adetlerin üstünde ve adetleri yakıp bitiren, adetleri ve o şekildeki sebepleri ortadan kaldıracak derecede acayip hadiseler olduğundan bunlara harikulade, adetleri bile yakıp yıkan, kaybeden manasına bir tabir kullanılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bakıldığında bir doğum hadisesi. Fakat oluşan hadiselere göre harikulade bir hadise. Neden? Çünkü doğum anında bile öyle tecelliler zuhur etmiş ki alaladelik ve fevkaladelik asla yanında zikir mevzu bile olamaz. Neler zuhur etmiş?
Bu teşrif ile adeta bütün varlıklar dile getirip hoş geldin ya Resulallah diyerek surura gark oldular. Süleyman Çelebi cihanda bütün zerrelerin bu ulvi teşrif karşısındaki sevinç ifadelerini mısralarında şöyle dile getirir. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey Kâr-ı İrfan merhaba. Merhaba ey Sırr-ı Furkan merhaba. Merhaba ey Derde Derman merhaba.
Hazreti Şifa Hatun diyor ki o doğduğu anda öyle bir nur oldu ki şarkı ve garbı, doğuyu ve batıyı o nur kuşattı. Bir anda bir şimşek gibi öyle bir aydınlık oldu ki ben o aydınlığı daha evvel görmedim, ondan sonra da görmedim diyor. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun. Evet.
Merhaba ey rahmeten lil alemin. Merhaba sensin şefiül müznebin. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar adeta renk değiştirdi. Duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi, medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı.
Tabii bu arada bunları tek tek zikredeceğiz ama Cenab-ı Amine validemizin birkaç tane daha bu hususta sözü var. Onları da istiyorsanız zikredelim.
Eyvallah.
Bakın ne diyor. Evet.
Annesi Amine'den rivayet edilir ki ben başka kadınlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Gebelerde olan ağırlıkları duymadım. Fakat gece rüyamda biri gelip ey Amine, İyi bilmelisin ki sen alemlerin hayırlısına hamilesin. Doğduğu vakit adını Muhammed koyasın dedi. Doğum yaklaşınca kulağıma şiddetli bir ses geldi. Ürktüm. Bir akkuş gelerek kanadıyla arkamı sıvadı. Benden o ürkme ve korkma halleri geçti. Yanıma bakınca bir beyaz kase ile şerbet verildiğini gördüm. Onu alıp içince her tarafımı nur kapladı. O anda Muhammed aleyhisselam dünyaya geldi. Etrafıma bakınca Abd-i Menaf kızlarına benzeyen fakat gayet uzun boylu birçok kızların etrafımda tavaf ettiklerini şaşarak gördüm.
Allah Allah.
Ya Rabbi bunlar kim ola dedim. Hazreti Muhammed doğarken Amine'nin gözünden perde kaldırılıp cennet hurileri ve melekleri ve daha birçok harikulade haller gördüğü rivayet olunur.
Evet.
Aşere-i Mübeşşere'den yani cennetle müjdelenen 10 kişiden Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin annesi Şifa yahut Şeffa adındaki kadın o gece Amine'nin yanında bulunmuş ve onun gözüne doğum sırasında şarktan garba kadar bütün dünyanın nur ile dolduğu görünmüş. Bundan başka daha bir takım fevkalade şeylerin görülmüş olduğunu Abdurrahman'a söylemiş, o da başkalarını anlatmıştır. O gece Abdülmuttalip Kabe'de...
Yani şimdi bunlar da çok önemli, bunu da zikredelim. Aynı gece Hazreti Abdülmuttalip Kabe-i Muazzama'nın orada, evet,
yalvarıp dua ederken müjde ey Abdülmuttalip, şimdi Amine'den bir çocuk doğdu, vücudu aleme rahmettir diye hafiften, yani gaybtan bir ses işitmiş ve hemen Hazreti Amine'nin yanına gitmiş. O da orada nice fevkalade şeyler görmüştür.
Evet.
Peygamberlerin sonuncusu sünnetli ve göbeği kesilmiş olduğu halde doğmuştu. Arkasında iki küreği arasında ta kalbinin hizasında bir nişan vardı ki ona Hatem-i Nübüvvet ve Mühr-i Nübüvvet, yani peygamberlik mührü denir.
Evet.
Hazreti Ayşe demiş ki Mekke'de bir Yahudi vardı. Hazreti Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecenin ertesi Kureyş'in toplu bulunduğu yere gelip bu gece aranızda bir oğlan doğdu mu diye sormuş.
Allah Allah. Yani şaşılacak şey. Bir insan farklı bir peygamberin ümmeti gibi bir hayat sürdüğü halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna ve onun vukuuna karşı ne kadar dikkatli ve ne kadar dikkatli kendi sahasında meşgul olmasının getirdiği bir özellikle Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin farkında. O kadar, ne kadar acayiptir ki Hazreti Peygamber'in ümmeti olduğunu iddia eden, dini sahada gayret ettiği halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunun ve zuhurunun onun için alelade bir hadise gibi gözükmesi ne kadar manidar, ne kadar acayip ve ne kadar sahte. Bu ne kadar büyük bir uzaklık. Bazı şeyleri dinlerken gayri ihtiyari o tarafı da insan düşünmeden edemiyor. Evet. Bir Yahudi alimi geliyor ve sesleniyor. Sizin diyor bu gece veya bu sabah yeni doğan bir çocuğunuz oldu mu?
Evet. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın bir oğlu oldu demişler. İşte son peygamber odur ve arkasında alameti vardır diye haber vermiş. Gitmişler. Hazreti Muhammed aleyhisselamı görmüşler. Yahudi o peygamberlik mührünü görünce aklı başından gitmiş ve peygamberlik artık İsrail oğullarından alınmıştır. Bundan sonra başka peygamber gelme ümidi kalmamıştır. Kureyşliler büyük bir devlete erecek ve şöhretleri doğudan batıya kadar ulaşacak demiş. İsrail oğullarından
İşte bu sebepten dolayı hasetçilerin şerrinden bir olan Allah'a sığınarak onu muhafaza eyle ve ona Muhammed ismini koy hitabı Hazreti Amine validemize verilmiştir. O hitap sayesinde iki cihan serveri Efendimiz fevkalade bir itinayla sair çocuklardan farklı olarak da hem Cenab-ı Hakk'ın himayesinde hem Amine validemizin himayesinde bulunmuşlardır.
İsrail oğullarından gelen peygamberler peygamberlerin sonuncusunu bazen Muhammed ve bazen Ahmet diye zikretmiş ve alametlerini söylemişlerdi. Gayb ilminden haber verenler de bunu söyledikleri için o zamanki Yahudi kahinler arasında Hatemül Enbiya'ya dair çok sözler konuşulur ve geleceği beklenirdi. Onlar doğum tarihini de bu suretle anlamış ve belirtmişlerdi.
Evet.
Hassan bin Sabit der ki ben 8 yaşındaydım. Hatırlıyorum ki bir gün sabahleyin Medine'de bir Yahudi diğer Yahudilere haykırıp,
bakın bu çok önemli yine, bunu da zikrederim, evet,
bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Hesap ettim, Muhammed aleyhisselamın doğduğu geceye uygun düştü. Abdülmuttalip,
yani Hasan bin Sabit bunu işitiyor. Bir Yahudi böyle konuşuyor herkesin içerisinde. Bu gece ahir zaman peygamberi Muhammed doğdu diye veya ahir zaman peygamberi doğdu diye hitap ediyor. Büyüyünce diyor hesap ettim diyor. Bu ne zaman söylenmişti? Ben 8 yaşındaydım. Tam o zamandan hesap ettim peygamberin doğumuna tekabül ediyor diyor. Aklı başına geldiğinde. Evet.
Abdülmuttalip bu gibi hayırlı alametleri görüp fevkalade memnun oldu ve bu oğlumun şanı pek büyük olacak dedi. Kendisine Allah'ın öyle şerefli bir oğul ihsan ettiğine dair güzel bir kaside söyledi ve büyük bir ziyafet vererek bütün Kureyş kavmini davet etti. Herkes geldi, yediler, içtiler. Bu ziyafete sebep olan çocuğa ne ad koydun diye sordular. Abdülmuttalip, Muhammed diye cevap verdi. Onlar da, böyle dedelerinde olmayan adı koymaktan maksadın nedir dediler. Maksat ve isteğim budur ki, onu Allah ve halk pek çok övsünler diye cevap verdi.
Tabii bu, insanların nazarından bu hadiseyi saklamak için yapılmış fevkalade ince bir siyasettir. Bazı manevi halleri insan, ilhamatın geldiği şekliyle karşı tarafa söylemez. Akli sebeplerle onu örter. Yani insanlar bunu çok sevsinler, çok övsünler, yaptığı güzelliklerden dolayı onu çok methetsinler diye Muhammed ismini ona uygun gördüm diyor. Ama Abdülmuttalip de rüyasında Muhammed diye hitap edildiğini, Hazreti Amire de yine rüyasında Muhammed ismini konulması gerektiğini biliyordu. Fakat bunu başkalarına söylemek, henüz hali sababetinde olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir tehlike ve fevkalade bir kıskançlık, belki anlamayanlar için de bir istihza konusu olacağından, Hazreti Abdülmuttalip çokça övülsün, çokça kendisine sena edilsin, herkesin övgüsünü, methi senasını kazanabilecek bir kul olsun diye Muhammed ismini koydum diyerek, akli bir çerçevede insanlara, o nuru henüz idrak edemeyecek insanlara bir şey sunmuş oluyor, mazeret sunmuş oluyor. Evet, biraz daha devam edelim.
Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed'in pek çok isimleri vardır. En meşhurları Muhammed ve Ahmet'tir. Muhammed Arapça'da pek çok övülmüş zat demektir. Mahmud, Mustafa, Sahibül Beyan, Sahibül Hatem, Sahibül Makamül Mahmud, Sahibül Kadib, Sahibül Hirave, Hirave de peygamberler sonuncusunun yüksek lakaplarındandır.
İbn Arabi Hazretleri, Muhaddin İbn Arabi Hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok ismi olduğunu ve alemi manada müşahede ettiği ve alemi manada keşfettiği isimlerle Peygamber Efendimizin yüzlerce, 10.000'den fazla, hatta 12.000 tane ismi olduğunu söylüyor. Hazreti Allah Teala'nın da isimleri 99'dan ibaret değildir. Esma-ül Hüsna denilen diye meşhur olan o 99 isim, ezberlenmesinde fayda olunacak olan 99 isim olarak tespit edilmiştir. Sahih-i Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şeriflere bakılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o isimler diye zikrettiği isimlerin bir yerde 114, bir yerde 120 küsur, bir yerde 118 olduğunu görmüş oluruz. Yani şunu demek istiyoruz, Allah'ın isimleri de 99'dan ibaret değildir. Esma-ül Hüsna'sı olarak bilinen 99 ismi ezberlemek mevzu vardır. Bir tertiptir yani. 99 isim tertibidir. Yoksa Allah Teala'nın da bizim bilemediğimiz, kısmen de bazı zatların bildirdiği yüzlerce ismi vardır. Hatta işte meşhur olan 1001 esma denilen esma sistemi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kemaline, kerametine, ihsanına, rahmetine, rahimiyetine, ahlaki güzelliklerine işaret eden birçok ismi vardır. Esame-i Muhammedi, onunla müsemma olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok ismi vardır. Delailül Hayrat isimli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selamları tertip eden Süleyman Cezuri Hazretleri'nin eserinde bunlardan 200 küsur tanesi zikredilmiştir. Netice Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak ismiyle, cismiyle, ruhiyle, ahlakıyla bizleri meşgul edenlerden, meşgul olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak o isimlerle o isimlerle muttasıf olan Hazreti Peygamber Efendimizin ahlakından bizleri güzelce ahlaklandırsın. Ruhlarımızı Ruh-i Resulillah'a aşinayı ruh eylesin. Efendim, müsaadenizle bendeniz gerçekten biraz konuşurken de zorlanıyorum. Fakat Peygamber Efendimizin Şifa ismi şerifi, Şifaullah ismi şerifi yüzüstü hürmetine ondan bahsetmekle şifa buluruz ümidiyle buraya geldik. Fakat gerçekten zorlanmaktayız ama elhamdülillah programımızın da sonuna gelmiş olduk. O yüzden kıymetli dinleyicilerimiz, bizi sürçülisan ettiysek bazen böyle dilimiz dolaşıyor rahatsızlıktan dolayı, affetsinler. İnşallah önümüzdeki hafta ölmez sağ kalırsak iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına siyer-i nebiye devam edeceğiz.